Ayrım 22.
Son bir örnek Fontaine'in 1975 bir çalışmasıdır. Fontaine, deneyin gerçekten kendi başarı ve başarısızlığı ile karşı karşıya geldiğinde daha fazla savunucu yüklemeler yaptığını ortaya koydu. Yalnızca varsayımsal bir kişiye ilişkin olasılıkları göz önünde canlandırmak zorunda olduğu bir bilgisayar deneyi sırasında ise böyle yüklemeler daha az yapılıyordu. Güdüsel yanlılıklar için güdüsel olmayan açıklamalar. Bu bulguların yorumu konusunda nedenleri anlaşılabilir bazı sorular vardır. Bazı yazarlar, aç parantez Miller ve Rose 1975, Rose 1977, kapa parantez. Bu bulguların gerisinde güdüsel nedenlerden çok bilgisel nedenlerin bulunabileceğini ileri sürdüler. Biz benliği güçlendirmenin rolünü vurgulamaya geldik. Fakat bu eleştiriciler bu deneylerdeki deneklerin çoğunun başarı deneyim ve yaşantılarına, başarısızlık deneyim ve yaşantılarından daha alışık olduklarını savunmaktadırlar. Aç parantez, lise ve üniversitede not olarak çok az zayıfın verilmesi gibi. Kapa parantez. Ve bu yüzden başarısızlık başarıdan çok daha beklenmedik bir yaşantıdır. Kelly'e göre bu nedenle bir başarısızlık geçmiş deneyimlerle tutarsız başarı ise tutarlı olmak eğilimindedir. Ve daha önce gördüğümüz gibi yüksek tutarlılık kişisel bir yüklemeye yol açarken düşük tutarlılık koşullara yüklemeye neden olur. Performansım hep böyle ise nedeni ben ve benim özelliklerimdir. Eğer performansım sınav sorunlarına bağlı olarak çok fazla değişiyorsa o zaman bunun nedeni sorular olmak zorundadır. Dolayısıyla egoyu ya da benliği destekleme ve koruma kaygıları olmaksızın insanlar yalnızca bilişsel ve yüklemeye ilişkin nedenlerden dolayı savunucu bir yükleme örüntüsü gösterebilirler. Bu görüşün birçok sorunu vardır. Bunlardan biri çoğu insanın genel olarak başarılı deneyimleri yoktur. Başarılarına ilişkin yargıları normalde kesin bir standarttan çok öznel bir dilek düzeyi tarafından belirlenir. Örneğin çoğu üniversite öğrencisi geçer bir not olmasına karşın C ya da D almayı bir başarı deneyimi olarak görmez. Eğer 5 kıza benimle çıkmayı teklif ettiğimde 3'ü kabul eder de ikisi bir sümüklü böcek olduğumu söyleyip defolmamı isterse bir başarısızlık hissederim. ABD'de süper basketbol finalini, dünya şampiyonluğunu ya da Ulusal Basketbol Birliği şampiyonluğunu NBA yalnızca bir takım kazanır. Bir Kaliforniya Üniversitesi basketbol takımı 3-4 oyun dışında bütün oyunları kazanabilir. Fakat NCAA finalini oynayamazsa o dönemin sonucu bir başarısızlıktır. Bu nedenle başarı ve başarısızlık tarihçemizle ilgili sorun bu eleştiricilerin işaret ettiğinden çok daha karmaşıktır. Başarılar kadar başarısızlıkları da yaşamış olabiliriz. Dolayısıyla geçmişimizin çoğumuzda çoğu zaman başarılı olma, aç parantez, kendi standartlarımıza göre, kapa parantez, beklentisine yol açacağı kuşkuludur. İkinci olarak, beklentilerin gerçekleşmemesi bile benliği savunucu bir biçimde açıklanır. Stevens ve Jones, 1976, başarı ya da başarısızlıkta düzenlemeler yaparak ve bir dizi duysal ayırt etme görevi kullanarak bir deney yaptılar. Ayrıca Kelly'in yükleme boyutları, belirginlik, aç parantez, farklı görevlerde tutarsız performans, kapa parantez, tutarlılık, aç parantez, aynı işteki performansta, kapa parantez ve yaygınlık bilgilerini, aç parantez, bu görevlerde diğerlerinin performansı, kapa parantez, değişimlediler. Mantıksal yükleme süreçlerinin göreli olarak pek büyük bir fark yaratmadığı görüldü. Örneğin aynı görevdeki tutarsızlık, şans ya da çaba yokluğu gibi kararsız niteliklere yüklemeleri artırmalıdır. Ancak bu olmadı. Tutarsız performanslar gerçekte çok benzer bile olsalar görevlerin farklılığı bakımından açıklamalara yol açtılar. Düşük belirginlik, aç parantez, farklı görevlerde tutarlı performans, kapa parantez, görevler değiştiği halde performansın değişmediği, yani tutarlı olduğu gerçeğini açıklayabilme çabası içinde kararlı etmenlere yüklenmeli idi. Fakat farklı görevlerde tutarlı başarısızlık özellikle şans gibi kararsız dışsal yüklemelere neden oldu. Öte yandan tutarlı başarı yeteneği kararlı bir içsel yüklemeye yol açtı. Bu yüzden eğer insanlar farklı işlerde tutarlı olarak başarısızlık göstermişlerse bunu şansa yükleyerek açıkladılar. Eğer farklı işlerde tutarlı olarak başarı göstermişlerse bütün bu işlerde büyük yeteneğe sahip olduklarını ileri sürdüler. Belki de en yıkıcı koşulda sözde başkaları hep başarılı olurken deneyin bütün işlerde aç parantez bazıları yeni bazıları tekrar kapa parantez başarısız olması sağlandı. Bu yüksek tutarlılık, düşük belirginlik ve düşük fikir birliğinin içsel bir yüklemeye yani tam bir yeteneksizliğe neden olması gerekirken hiç de öyle olmadı. Deneklerin yalnızca %18'i yeteneğe yükleme yaptı. Şans daha fazla %40 vurgulanmaktaydı. Yazarlar oldukça haklı olarak kişinin kendine saygısını koruyan savunucu yükleme süreçlerinin verileri daha bilişsel ve bilgiye dayalı yorumlardan daha iyi açıkladığı sonucuna vardılar. Son olarak benlik içerilmişliği arttıkça savunucu yüklemeler de artmaktadır. Bu aktörler için gözlemciler için olduğundan daha fazla ve bütün bunlar yüklemeler bilişsel mekanizmalardan çok güdüsel gereksinimler üzerine yapılanır görüşü ile tutarlıdır. Kısaca özellikle iyi olaylardan pay çıkarmak ve kötü olaylarda sorumluluktan kaçabilmek için yüklemelerde kendine saygı gereksinimleri çerçevesinde güçlü bir yanlılık eğilimi vardır. Olumluluk yanlılığı. Benlik destekleyici bu yanlılıklar kuşkusuz temelde deneyin kendi benliğini desteklemeye yönelmiştirler. Fakat son bölümdeki olumluluk yanlılıkları ile ilgili tartışmalarımızdan da anlaşılabileceği gibi sıra başkalarına geldiğinde de insanların cömertliği tutmaktadır. Olumluluk eğilimi anımsanacağı gibi başka insanları daha çok olumlu bir açıdan değerlendirme, başka her şeyin eşit olması koşulu ile başkalarına bir olumlu değer ödülü verme eğilimidir. Bunu savunucu yüklemeye uygulama belki de insanların kendileri için yaptıkları aynı cömert mantıksallaştırmaları başkaları için de yapmalarını beklememize yol açmaktadır. Yani eğer insanlar iddia ettiğimiz kadar başka insanları gerçekten seviyorlarsa başka insanlar adına da biraz savunucu yüklemeye eğilimli olmalıdırlar. Yaptıkları iyi şeyler için kredi vererek, kötü şeyleri denetlenemez dışsal güçlere yükleyerek onları kayırmalıdırlar. Bu bizim başkalarına kendimize karşı olduğundan daha cömert davranacağımız anlamına gelmez. Fakat başkalarına da soluk aldıracağımız anlamı taşır. İnsanların bu savunucu yükleme cömertliğini gerçekten başkalarını da içine alacak biçimde genişlettiklerine ilişkin oldukça çok kanıt vardır. Taylor ve Kubimaki 1976 deneklerden değişik kişilere karşı kendisi, eşi, bir arkadaşı ve bir tanıdık olabilir. Üç olumlu davranışı, aç parantez, birisine iltifat etme, neşeyle bir başka kişiyle konuşma, eğlenme, kapa parantez ve üç olumsuz davranışı, aç parantez, birisiyle kavgamsı bir tartışma, birisine kaba davranma ve bir şeyi yapmayı unutma, kapa parantez, açıklamalarını istediler. Bütün durumlarda olumlu davranışlar için olumsuzlar için olduğundan çok daha fazla içsel yüklemenin yapıldığını gördüler. Veriler çizelge 4-11'de sunulmuştur. Bir başka çalışmada aynı yazarlar denekten geniş bir dizi değişik sıfatın sevilen ya da sevilmeyen bir tanıdığa, eşe ve kendilerine uyma derecelerini sordular. Genel olarak denekler yüksek derecede olumlu tüm sıfatların bütün bu kişilere uygun olduklarını belirttiler. Orta ya da düşük derecede olumlu olanların ise uygun olmadıklarını söylediler. Dolayısıyla denekler yalnızca başkalarının iyi davranışlarını açıklamada ve kötü davranışlarını içinde bulundukları elverişsiz koşullar açısından yorumlamada, kişisel eğilim ya da özellikleri kullanmakla kalmamakta, aynı zamanda başka insanlara iyi özellikler yükleyip kötü özelliklerin onlara uymadığını da söylemektedirler. Bu bulgu sevilmeyen tanıdıklar için bile geçerlidir. Regan ve Totten 1975 tarafından yapılan bir çalışmadan da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Burada seyircilerin aktörlerin performanslarını değerlendirirlerken bir sempati oyu verdikleri gözlenmiştir. Çizelge 4-11 ortalama eğilimsel, parantez içinde içsel, nedensellik değerlendirmeleri. Uyaran kişi tanıdık olduğunda olumlu davranış %6.41, olumsuz davranış %4.74. Uyaran kişi arkadaş olduğunda olumlu davranış %7.41, olumsuz davranış %3.92. Uyaran kişi eş olduğunda olumlu davranış %7.66, olumsuz davranış %3.36. Uyaran kişi kendisi olduğunda olumlu davranış %7.57, olumsuz davranış %3.31. Kaynak Taylor ve Kuvumaki'den uyarlanmıştır. 1976. Gözlemcilerden çocuk ya da yetişkinlerin performanslarını açıklamalarının istendiği yalın öğrenme durumlarında başarıyı çaba ve yeteneğe, başarısızlığı da işin güçlüğüne yükleme yönünde bir eğilim görülmektedir. Bir çalışmadan elde edilen veriler şekil 4-7'de verilmiştir. Weiner ve arkadaşları denekleri az önce belirli bir işte başarılı ya da başarısız olmuş varsayımsal bir kişi verdiler. Sonra bu başarı ya da başarısızlığın nedenini belirtmelerini istediler. Bu durumda başarısızlık dışsal olarak zor bir işe yüklenirken başarının içsel olarak çaba ve yeteneğe yüklendiği görüldü. Freise ve Weiner 1973. Fontaine 1975'de benzer sonuçlar elde etti. Öyle görülüyor ki bu deneylerde denekler uyarıcı kişinin davranışları için oldukça cömert açıklamalar yapmaktadırlar. Kendisine karşı önyargılı oldukları bir toplumsal grubun üyelerine karşı da bu kadar cömert davranıp davranmayacakları merak konusudur. Daha gerçekçi bir çalışmada Rus ve arkadaşları 1974 gerçek öğretmenlere 11 yaşında bir erkek çocuğa parantez içinde yalancı denek konuşma sorunlarıyla başa çıkma dersleri verdirdiler. Çocuk öğretim sonunda ya başarılı ya da başarısız oldu. Öğretmenler başarısız olduğunda onu suçlamaktan çok kendilerini suçlamak eğilimindeydiler. Daha sonra seyredilmek üzere videoya alınıyor olmaları gerçeği onları çocuğu suçlamaya isteksiz kılmış olabilirdi. Bakınız Stephen 1975. Ya da çok az tanıdıkları bir çocuğa karşı cömert davranıyor olabilirlerdi. Son olarak Karas ve Perlman 1975 insanlarla ilgili bu çalışmalarda olduğu gibi yarış atlarının performansları için açıklamalarda da bir olumluluk yanlılığı buldular. Deneklere söz konusu atın kazandığı ya da kaybettiği videoya alınmış at yarışları gösterdiler. Başarıların ata, başarısızlıkların ise koşullara ve diğer atlara yüklendiği görüldü. Böylece bir atın bile iyi performansı için kişisel pay aldığı ve kötü performansı için suçlanmadığı görülmektedir. Adil bir dünya. Bazılarının dikkatini çeken bir olgu da olaylar için bir kurbanı suçlama eğilimidir. Eğer bir kişi bir trafik kazasına karışmışsa arabasını dikkatsizce kullanıyor olmalıdır. Irzına geçilmiş bir kadın özendirici davranışlarda bulunmuş, bunu davet etmiş olmalıdır. Kendilerine karşı ayrımcılık yapılan azınlık grupları çok iticidirler ya da çok edilgendirler. Bu yüzden de başlarına geleni hak etmişlerdir. Deprem, hortum, tayfun ve su baskını kurbanları kendilerini yeterince hazır bulundurmamışlardır. İnsanlar hak ettiklerini alır ve aldıklarını da hak ederler. Böylesi gözlemleri açıklamak için Lerner 1965 adil bir dünyaya inandığımız görüşünü ortaya attı. İyi insanlar iyi sonuçlar elde ederler ve kötü şeyler kötü insanların başına gelir. Anahtar nokta gözlemcilerin başlarına gelen temelinde başkalarının eğilimlerine ahlaksal yüklemeler yapmalarıdır. Sana kötü bir sürücü özelliğini yüklüyorum. Çünkü birisi okul yolunda bir kavşakta kırmızı ışığı geçti ve sana vurdu. Bu görüşü sınamak için Lerner deneklerin elektrik şoku verilmek üzere rastlantısal olarak seçilen tümüyle masum kurbanları kötülemek eğiliminde olduklarını gösteren bir dizi deney yaptı. Lerner'a göre olayları kontrol edebildiğimize inanmak gereksinimindeyizdir. Dolayısıyla bu kontrol duygusunu koruyabilme çabası içinde insanları başlarına gelen kötü şeyler için suçlarız. Eğer genel olarak insanlar başlarına gelen bir felaketten sorumlu iseler, biz kendimiz uygun davranışları göstererek felaketten kaçınabiliriz. Bu çeşit savunucu yüklemeler simgesel olarak kötü şansın sapan taşı ve oklarına karşı kendimizi açık hissetmekten korur. Şansa bağlı felaketler bizim başımıza gelmeyecektir. Çünkü bunlar yalnızca kötü insanların başına gelir. Bu açıklamayı bizim savunucu yükleme adını verdiğimiz olguya yaklaştıran biraz değişik bir görüş, Shaver 1970 ve diğerleri tarafından geliştirilmiştir. Yani yüklemeler öncelikle kendi benliklerimizi korumak ya da beslemek gereksinimi ile güdülenmişlerdir. Shaver'a göre kazalar için sorumluluk kısmen sonucun gözlemci için ağırlık derecesi açısından dağıtılır. En önemlisi kendimizi suçluya benzer gördüğümüzde kendimizi en iyi, ona daha düşük düzeyde bir sorumluluk yükleyerek savunabiliriz. Çünkü kendi davranışımız bir gün aynı etkiyi yapabilir ve biz bunun için suçlamak istemeyiz. Chaikin ve Darley 1973 insanların yüklemeleri gelecekteki suçlamalardan kaçınmak için kullandıklarını savunan görüşü sınamak için bir deney düzenlediler. Denekleri bir işçi yönetici deneyine soktular. Bir denek işçi, diğer bir denekte yönetici rolü oynayacaktı. Bunlar birlikte çalışarak belirli bir örüntüde bloklar yapacaklardı. İşçiye kısmen tamamlanan iş temelinde ücret verilecekti. Başlamadan önce deneklere daha önceden yapılmış olduğu söylenen sözde bir oturumun video filmi gösterildi. Oturumun sonunda yönetici gitmek için yerinden kalkarken sözde kaza sonucu masaya çarparak bütün blokların darmadağın olmasına neden oldu. Bu koşulda bu durum işçinin ücretinin birazını aç parantez orta sonuçlar kapa parantez bir diğerinde ise tümünü götürdü. Parantez içinde ciddi sonuç. Bu kaza az sonra işçi ve yönetici konumlarını alacak olan denek çiftleri tarafından nasıl açıklanacaktır? Çizelge 4.12'de gösterildiği gibi geleceğin yöneticileri eğer aynı şey kendi başlarına gelirse suçlanmaktan kurtulma umudu ile kendilerinden öncekini suçlamaya hiç de istekli değildirler. Yöneticiler yöneticiyi suçlamak yerine suçu şansa ya da araçların iyi çalışmamasına yüklemişlerdir. Çizelge 4.12 sorumluluk yüklemeleri. Yöneticiye yüklemeler için sonuçlar orta ciddi. Orta için geleceğin işçisi %9, ciddi için %8.9. Orta için geleceğin yöneticisi %7.70, ciddi için %4.90. Şansı ya da araçların iyi işlememesine dair yüklemeler için sonuçlar orta için geleceğin işçisi %4.3, ciddi için %3.65. Orta için geleceğin yöneticisi %5.4, ciddi için %6.65. Kaynak Chaikin ve Darley'den uyarlanmıştır. 1973. Bunlar yükleme süreçlerinde ek iki çarpıklık olarak görünmektedir. 1. Tümüyle suçsuz kurbanları kaderleri için sorumlu tutmak ve 2. Kendimizi sorumlularına benzer olarak algıladığımız durumlarda kazalar için sorumluluk yüklemekten kaçınmak. Doğal olarak bu durum kazada rolü olan kişiye benzerlik algısını önemli bir konuma getirmektedir ve bunu gelecek bölümde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Bu yanlılıklar takımın kurbanların çektiklerini hak ettikleri temelinde kötü toplumsal koşullara karşı hoşgörülü olmamızı nasıl kolaylaştırdıkları da böylece anlaşılabilir. Bütün yanlış algılamalar daha önce tartışıldığı gibi olayların eğilimsel ya da içsel kontrole aşırı yükleme hatasının bir başka örneği olabilirler. Fakat Lerner'a göre bu genel yanlılığın temelinde benliği savunma kaygısı yatmaktadır. Özet 1. Yükleme kuramı normal insanların toplumsal olayları nasıl açıkladıkları üzerinde durur. İnsanların yaptıkları nedensel açıklamalar ya kişiye özgü, kişinin içinde olmaları, aç parantez, heyecanlar, tutumlar, kişilik özellikleri ya da yetenekler, kapa parantez, ya da kişinin dışında olmaları, aç parantez, çevrelerindeki insanlar, yaptıkları iş, şans, hava koşulları, kapa parantez, açısından ele alınırlar. Bazı nedenler kararlıdır. Zeka, iş güçlüğü gibi. Diğerleri ise kararsızdır. Mizaç, çaba, şans. 2. Kuramcılar insanların çevrelerindeki olayları açıklamaya güçlü bir biçimde güdülenmiş oldukları varsayımından yola çıkarlar. Bunu değişmezliğe bakarak yaparlar. Yani hangi nedenler düzenli ve değişmez olarak hangi etkilerle birlikte görülmektedir. Ve paylaştırma ilkesini kullanırlar. Yani inanılabilir başka nedenlerin çokluğu ölçüsünde açıklamalarını bunlar arasında paylaştırarak yaparlar. 3. Kelly'in küp kuramına göre insanlar yüklemelerini özellikle 3 çeşit bilgi üzerine temellendirirler. Yaygınlık, aç parantez, aynı durumda başka insanlar da aynı şeyi yaparlar mı? Belirginlik, aç parantez, bu durum kişinin bu davranışta bulunduğu tek durum mudur? Kapa parantez, tutarlılık, aç parantez, bu durumda her zaman bunu yapar mı? Kapa parantez. 4. Başka insanların kişilik özellikleri ve tutumları normalde belirli bir zamanda onlar üzerinde etkili olan dışsal güçler dikkate alınarak çıkarsanır. Eğer bu güçler güçlü iseler, yüklemeler dışsal ve içsel nedenler arasında paylaştırılır. Zayıf iseler yalnızca içsel yüklemeler yapılır. Karşılıklı uyuşan, aç parantez, açık davranış kişinin kişisel özellik, tutum ya da diğer içsel durumlarını doğru olarak yansıtır. Kapa parantez. Bir çıkarsama yapmada zorunlu bir koşul, davranışın toplumsal açıdan arzu edilirlik derecesinin düşük olmasıdır. 5. Yükleme kuramı başkalarının algılanmasına olduğu kadar kişinin kendisini algılamasına da uygulanabilir. Diğer bir deyişle aynı ilkeler hem kendimizin hem de başkalarının davranışlarının nedenlerini nasıl çıkarsadığımızı açıklayabilir. 6. Kendi heyecansal uyarılmalarımızdan aldığımız içsel ipuçları geçmişte sanıldığından daha belirsiz ve birbirinden farksız görünmektedir. Sonuç olarak kendi heyecansal durumlarımızın hem doğasını ve hem de derecesini kendi davranışlarımız, dışsal uyarılma durumlarımızın göstergeleri ve çevre koşulları hakkındaki kanıtlara dayalı yükleme süreçleri ile çıkarsarız. 7. Bir yanlış yükleme süreci içinde insanların kendi heyecanlarına ilişkin algıları değiştirilebilir, ayarlanabilir. İç heyecansal durumları belirsiz olduğu zaman insanlar heyecanlarını nötr ilaçlar gibi daha önceden nötr olan uyaranlara yeniden yükleyebilirler. 8. Bazı koşullar altında kendi tutumlarımızı kendi davranışlarımızdan çıkarsarız. Ancak böylesi çıkarsamalara en çok tutumlarımıza iyice bağlanmadığımız ve bu tutumlar gelecek yaşamımız için çok büyük bir önem taşımadıkları zaman rastlanmaktadır.